gözlerimi aç da senin ruhsal yasandan şaşılacak şeyleri öğreneyim ya Rab diyor mezmur yazarı 119. mezmurda değerli dinleyicilerimiz. Tanrı sözünün ilk kitabı olan yaratılışın yorumunu yaptığımız bu günlerde gerçekten de ruhsal gözlerimiz açılsın da Rabbin sözlerinin derinliklerini anlayabilelim. Musa peygambere vahiy yoluyla verilen kutsal kitabın ilk beş kitabına Tevrat denmektedir. Tevrat, İbranice'de öğretiş anlamına gelen Tora sözcüğünden türemiştir. Tevrat, Musa peygamber tarafından İsa'dan önce 1450 yılları dolayında kaleme alındı. Yorumunu yaptığımız yaratılış kitabı kutsal kitabın açılışını yapar ve tüm kutsal yazıların kaynağını içerir. Aynı zamanda bu kitap başlangıçlar çağı hakkındadır. Her şeyin nasıl yaratıldığı, erkeğin, kadının, günahın, evliliğin, ailenin, insanlık ailesinin, uygarlığın, kültürün, ulusların, soy kütüklerinin, ırkların, dillerin, kurbanın, alın teriyle çalışmanın ve daha birçok şeyin nasıl çıka geldiği bu kitapta açıklanır. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü bir bütünü oluşturur ve 12. bölümde yeni bir konu başlar. Birinci kesim yaratılış olayından başlayıp İbrahim peygambere kadar uzanır. İkinci kesim ise İbrahim peygamberden başlayıp Yusuf peygamberin yaşamını da içine alarak son bulur. Yaratılış birinci kesimde insanın ilk günahı, Nuh peygamberin günündeki tufan ve Babil kulesi gibi olaylar yer alır. İkinci kesim ise kişiliklerle ilgilidir. İmanın babası sayılan İbrahim var. Sonra vaat edilen oğlu İshak, onun oğlu Yakup ve gurbet elde elem çeken Yusuf. Yaratılış 1. bölüm 1. ayette başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor ve noktayı koyuyor. Bu söz en derin anlamlı ifadelerden biridir. Aynı zamanda da günümüzde ve içerisinde yaşamakta olduğumuz bu bilim çağında en hararetli tartışmalara yol açmaktadır bu söz. Kutsal kitaba baktığımız zaman evrenin asıl yaratılışı konusunda Tanrı'nın bundan daha fazla bir bilgi vermediğini hemen anlıyoruz. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Maddeyi ve evreni kim yarattı? Tanrı yarattı. Evrendeki düzeni kim kurdu? Tanrı kurdu. Peki Tanrı bu işleri ne zaman yaptı? İşte bu sorunun yanıtını hiç kimse bilmiyor. Çünkü Tanrı bu bilgiyi bize vermiyor. Yani evreni ne zaman yarattığını bizlere açıklamıyor. Kimisi 1 milyar diyor. Kimisi 5 milyar. 5 bin, 5 milyon, 5 milyar, 50 milyar ya da 500 milyar. Kim bilebilir ki bunu? Bu da insanın ne kadar az bir bilgiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Eyüp peygamber şöyle diyor. Tanrı hiçliğin üzerine dünyayı astı. Değerli dostum, Tanrı'yı hiçbir şekilde kısıtlayamayız. Rabbi zamana bağlayamayız. Tanrı zamanın dışındadır. Zaman dediğimiz sonsuzdur ve Tanrı'nındır. Bugüne kadar geçen sonsuzda Tanrı kendi işini yine kendi bildiği şekilde yapmıştır. Hem de sana ve bana sormadan. Bu evreni kurup düzenlemek için seni ve beni de beklememiştir. Yeryüzündeki insan küçüklüğünü ne kadar az ve kısıtlı bilgiye sahip olduğunu kabul eder ama yine de büyük söz etmekten vazgeçmez. Davut peygamber Tanrı'ya şöyle seslenmiştir. Göklerini, ellerinin işlerini koyduğun ay ve yıldızları görünce dedim, insan nedir ki sen onu anasın, Ademoğlu nedir ki sen onu arayasın? Davut peygamber şöyle devam eder sözlerine. Gökler Tanrı'nın yüceliğini beyan eder. Gök kubbesi ellerinin işlerini ilan eder. Yaratılış olayını, değerli dostum, iman ile kabul etmemiz gerekir. İnsan bilgisi bildiğimiz gibi oldukça kısıtlıdır. Evren ve tarih hakkında o kadar az bilgiye sahibiz ki, bir insan hakkında bile yeterince bilgimiz yoktur. Bu yüzden de insan bilgisi Tanrı'nın evreni, dünyayı, insanı yaratması hakkında bize bilgi veremiyor. Aynı zamanda insan bilgisi yaratılış işinin ne zaman olduğunu bilmekten de uzaktır. Tanrı sözü gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta diyor. Gök kubbesi de onun ellerinin eserini duyurmakta. Tüm evreni bir sözle yaratan Tanrı insana sana özel bir değer vermektedir. Tanrı sözünde yaratılışın tacı insandır, sensin. Böylesine harikadır insanın yaratılışı ve önemi. Tanrı sözüne göre tüm evren Tanrı'ya sevinç vermek için yaratıldı. Evreni yaratmayı uygun gördü ve yarattığı ona büyük bir sevinç verdi. Vahiy 4. bölüm 11. ayette şöyle yazar. Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, onuru ve gücü almak sana yakışır. Çünkü her şeyi sen yarattın. Tanrı evreni neden yarattı? Tanrı istediği için, sevgisinden dolayı evreni yarattı. Belki bu evreni sevmeyen insanlar vardır fakat Rab seviyor. Üzerinde yaşadığımız bu yer küreyi evrende nereye koyması gerektiğini de Rab insanlara sormadı. Benim hangi yerde doğmak istediğimi de sormadı. Bu şaşırtıcı evren Tanrı'nın kendi yüceliği için yaratıldı. Rab evreni yaratmayı uygun buldu ve yarattığını beğenip sevdi. İnsanı da yaratılışın tacı olarak yarattı. Bu harika değil mi değerli dostum? Sen bir insan olarak yaratılışın tacısın. İşte bu harikadır. Bu Tanrı'nın yüceliğini sergilemiyor mu? Hem de nasıl? Evren Tanrı'yı yüceltmek için yaratıldı. Tanrı sözünde şöyle diyor. Oğullarımı, kızlarımı yüceliğim için yarattığım, kendisine şekil verdiğim, kendisini vücuda getirdiğim, ismimle çağrılan her adamı getir diyeceğim. Yeşaya 43, 6 ve 7. ayetler. Tanrı tüm evreni ve insanları kendisi ve kendi yüceliği için yarattı. İnsanlarla dost ve arkadaş olsun istedi. Üstelik onlara bu arkadaşlığı seçip seçmeme özgürlüğünü verdi. Tanrı isteseydi bütün insanları tıpkı birer robot gibi yaratabilirdi. Bir düğmeyle onlara istediği yönü verebilirdi. Ama Tanrı onlara seçip seçmeme konusunda özgür bir irade verdi. Çünkü Tanrı yarattığı insanı kendi benzerliğinde yaratmak istedi ve öyle yarattı. İnsanların kendisini isteyerek seçmelerini, isteyerek sevmelerini ve dost olmalarını diledi. Robotlar yerine hür, özgür insanlar yarattı Tanrımız. Evet, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Bu gerçekten en yüce kavramları dile getiren bir sözdür. Ciltler dolusu kitapların açıklayamadığı, düşünce sınırlarımızın ötesine taşan bir kavramı bize aktarmaktadır. Kutsal kitabın içine açılan tek kapıdır bu. Sözü okuduğun ve yazılanlara inandığın anda sonsuz sözün içine girmiş oluyorsun. Evet değerli dostum, Tanrı sözünü okuduğun ve orada yazılanlara inandığın zaman bu sonsuz sözün, Tanrı sözünün içerisine girmiş oluyorsun. İnanamazsan kutsal yazılar senin için hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bu ilk ayette, yani yaratılış kitabının ilk ayetinde hemen görüyoruz ki Tanrı yaradandır. Buna inanmadan kapıdan girilemez. Buna inanmadan kutsal yazıların tümü senin için kilitli kalacaktır. Tanrı'ya yaklaşan kişi onun var olduğuna inanması gerekir. Her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığına inanamıyorsan ona yaklaşamayacaksın. Evet, Tanrı sözü başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Başlangıçta bu başlangıca bir tarih koyamayız. Burada söz edilen başlangıç aslında başlangıcı tam olarak belirtilemeyen bir başlangıçtır. Tanrı yarattı. Yaratma sözcüğü İbranice'de bara sözcüğüyle betimlenir. Bu sözcüğün asıl anlamı hiçten bir şey oluşturmak demektir. Yaratılış kitabının ilk bölümünde bu bara sözcüğü 3 kez kullanılır. Neden sadece üç kez kullanılır? Çünkü üç ayrı yaratma olayını belirlemek için kutsal ruh tarafından seçilmiştir. İlk kullanılışında başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diye yazılırken bunların tümüyle hiçten yaratıldığı belirtilir. İkinci kullanışı 1. bölümün 21. ayetinde görülebilir. Burada yaşam, hayat yaratılır. Evet, yaşam Tanrı'nın kendi özünde vardı ama yaratılış içinde de hayat yarattı. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan bütün canlıları ve uçan varlıkları türlerine göre yarattı diyor Yaratılış 1. bölüm 21. ayette. Burada Rabbin hayat yarattığını görüyoruz ama yaratılanlar arasında insanı görmüyoruz. Sonra bara sözcüğünü 3. kez 27. ayette görüyoruz. Yani Yaratılış 1 ayet 27. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye basitçe yazarken bu sözlerde evrim teorisinin gölgesi bile yoktur. Canlı hayvanları ilk etapta yaratmış olduğu maddeden yaratmadı. İnsanı da yerin toprağından yaptı ama Tanrı onda hayat yaratıncaya kadar insan sadece cansız bir kalıptı. Hayat yaratılmadan kendiliğinden oluşamaz. Evrimcilerin ileri sürdükleri gibi cansız moleküller birden canlanamazlar. Hayat yaratılmalı, can verilmelidir. Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yer yaratılmış olan tüm öbür şeylerden ayrı tutuluyor. Neden? Çünkü yeryüzü insanın bu yaşamdaki yurdu olacaktı. Rab insanları yeryüzüne yerleştirdi. Rab her zaman insana özel bir yer ayırmıştır. Bunu neden yaptı bilmiyoruz. Mezmur yazarı da aynı soruyu sordu. İnsan nedir ki onu anasın? Evet değerli dinleyicilerimiz, Yaratılış kitabının 1. ayetinde Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor başlangıçta. 2. ayette de şöyle diyor, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Burada sanki 1. ayet ile 2. ayet arasında büyük bir felaketin yer aldığı izleri vardır. Gördüğüm kadarıyla bu açıkça ortaya çıkıyor. Bunun için sadece çöle dönüşen bu kır yaratılışa bir bak. Herhangi bir felakete uğramış olmalı. İnsanın aya gezisi yukarıda çölden başka bir şeyin olmadığını ortaya çıkardı. Peki bu nasıl olmuştu? Herhalde büyük ve korkunç bir felaket Tanrı'nın evrenine gelmişti. Yeryüzü boş ve şekilsiz. Yeryüzü çöle dönüşmüş, karanlık. Engin karanlıklarla kaplıydı sözü elbette Tanrı'nın ortalıkta olmadığı anlamına gelmiyor. Şekli yoktu diye çevrilen İbranice sözcük aslında tohu sözcüğüdür. Bunun tam anlamı çöl gibi boşluk, kargaşalık, harabe anlamlarına geliyor. Yeşaya peygamber yaratılış olayına değinirken şöyle yazar. Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyaya şekil veren ve onu yaratan, onu pekiştiren, onu boşuna yaratmayan, üzerinde oturulsun diye ona şekil veren Tanrı. Yeşaya 45 ayet 18. Yeşaya'dan alınan bu ayette dünyanın yaratılışı konusunda onu boşuna yaratmadığı yazılıdır. İlginç olan şu ki burada kullanılan boşuna sözcüğü İbranice'de yine tohu sözcüğünün çevresidir. Kutsal kitabı okudukça göreceksiniz ki Tanrımız düzeni seven bir Tanrıdır. Onun yarattıklarının da düzen içerisinde olmasını bekleriz. Dünyayı yarattığı zaman bu yer küresinin şekilsiz, boş, harabe gibi bir yer olmasını istemedi. Doğa dediğimiz bu yaratılışta ne şaşırtıcı bir uyum ve güzellik vardır. Renkler ne güzel. Dağların, ovaların şekilleri, renkleri ne güzel. Önemsemeseydi Tanrı bu dünyayı şekilsiz, renksiz ve sessiz bırakabilirdi ama üzerinde oturulsun diye ona şekil verdi. Bugünkü çalışma ve incelemeler sadece bu evrende bizim dünyamızın oturulabilir, bir dünya olduğunu ortaya koymuştur. Yaratılış kitabına göre bu dünyanın şekilsiz ve harabe olduğunu, Tanrı'nın ruhu su üzerinde hareket ettiği zaman ay kadar oturulamaz duruma uğradığına inanıyorum. Tüm evrenin böyle bir felakete uğradığına inanıyorum. Bu felaket neydi? Adem'den önce yeryüzünde bir yaratığın olduğunu ancak varsayabiliriz. Bunların tümü Lucifer'in düşüşüne bağlı olduğu görünüyor. Sabahın oğlu olan Lucifer, bugün bildiğimiz şeytan, iblis oldu. Gerçekte bize yaratılış kitabının bu ilk bölümünde çok az ayrıntılar verilmiştir. Tanrı'nın ruhu sular üzerinde hareket ediyordu. Burada hareket etmek sözcüğü, bu yeni çevirde dalgalanmak diyor, aslında kuluçkaya yatmak, düşünüp durmak anlamına gelir. Ana tavuk civcivleri üstünde kuluçkaya yattığı gibi. Suların yüzü üzerinde kuluçkaya yatıyordu. Kutsal ruh sürekli yaptığını görebildiğimiz bir göreve o dönemde başlamış oluyordu. Yeniden yaratılış. Uğrumuza yaptığı iş tabudur. Onun hakkında ise bir akşam kendisine gelen Nikodemos adındaki Yahudi din önderine dedi: sana önemli belirtirim ki insan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığına, Tanrı'nın egemenliğine giremez. İsa'nın bu sözünden anlıyoruz ki kutsal ruh yeni yaşamın da yaratıcısıdır. Kutsal kitapta su Tanrı sözünü temsil eder. Kutsal ruh ise o sonsuz sözün yazarıdır. Burada bir simge görmek isterseniz işte bu simge vardır. Ne demişti İsa? İnsan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığına giremez. Yeniden doğmamız için Rabbin sözü ve kutsal ruh bir arada olmalı. Birinci ayette evrenin nasıl kurulduğunu gördük. İkinci ayette dünyanın nasıl sarsıldığını okuduk. Şimdi de dünyamız olan bu yer küresinin 6 gün içinde nasıl bina edileceğini okuyacağız. 6 gün süren bu inşa işi yaratılış kitabının 1. bölümünde 28 ayette açıklanmaktadır. Yani Tekvin 1-3-31 ayetleri arasında. Bu noktada dikkatinize sunmak istediğim birkaç şey vardır. Çıkış kitabında şöyle okuyoruz: Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri 6 günde yarattı. 7. günde dinlendi. Bunun için Rab Sept gününü kutsal kıldı ve onu kutsadı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta az önce okuduğum ayetteki yarattığı sözcüğüdür. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Rab bir şeyi hiçten yarattığı zaman İbranice'de bara sözcüğü kullanıldı. Burada ise asah sözcüğü kullanılır. Bu sözcüğün anlamı mevcut olan bir şeyden başka bir şey yaratmak yapmaktır. Örneğin biz insanı iletişimlerimizde bir sanatçının yarattığı eserden söz ederiz. Ama biliyoruz ki sanatçı o eseri hiçten yaratmadı. Bir yağlı boya resmi yaratmışsa malzeme olarak boya ve kanaviçe kullanmıştır. İşte burada İbranice'deki asas sözcüğü bu kavramı çok güzel dile getirir. Tanrı bu sözü geçen 6 gün içerisinde daha önce yaratmış olduğu maddelerden dünyamıza ve içinde olanlara şekil verdi ve bunları gerçekten 6 gün içerisinde yaptı. Bu 6 gün içinde her şeyi hiçten yaratmıyor ama yarattığına şekil verip bir eser yaratıyor. Hiçten yaratmış olduğu maddeyi tam ne zaman yarattı? Bunu bilmiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi sonsuzluğun bağrında var olan, zamansız çağların giremediği yerde varlığını sürdüren Tanrımızın her şeyi ne zaman yarattığını ancak kendisi sonsuz bünyesinde bilir. Şimdi bu 6 günde Tanrı yaşam yaratıyor ve onu yeryüzüne yerleştiriyor. Sonra insanı yeryüzünde yaşaması için yaratıyor. İşte tüm bu yaratılışta bizim en çok ilgilendiğimiz yaratık insandır. Neden? Çünkü sen ve ben bu yaratığız, insanız. Bu nedenle yaratılış kayıtları bizim için çok önemlidir. 1. gün ışık yaratılıyor. Yaratılış 1. bölüm 3. ayette şöyle diyor: Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışık olsun der demez hemen ışık oldu. Ol, bu kadar. İsa Mesih de kendisini ışık olarak belirledi. Işık değerli dostum kutsallığın göstergesidir. Yuhanna kesiminde İsa Mesih ben dünyanın ışığıyım. Bana iman eden karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim dedi. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu diyor Yaratılış 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Yine evrimcilerin görüş açılarına dönecek olursak, evrimci tanrı bilimcilerin bu noktada kutsal yazıları saptırmaya girişip yaratılış olayında sözü edilen 6 günden her birinin birkaç milyon yılı temsil ettiğini ileri sürdüklerini hatırlatmak istiyorum. Ancak Tanrı burada kesin olarak gündüzden ve geceden söz eder. Işık ve karanlıktan. Yani 24 saatlik bir zaman süresi söz konusu olmaktadır. Bir noktaya daha açıklık getireyim. Rab ışık olsun dedi. Bu 1. bölümde yine bu şekilde olsun diye 10 kez konuşacaktır Rabbimiz. Daha sonra boşluk olsun, meyve ağaçları üretsin gibi buyruklarla yaratılışa devam edecektir. Belki o kadar önemli olmayabilir ama birisi buna yaratılış olayının 10 buyruğu adını vermiştir. Şimdi 2. güne geliyoruz. Hava boşluğu, atmosfer yaratılıyor. Yaratılış 1.6'da Tanrı suların ortasında bir boşluk olsun dedi. Suları birbirinden ayırsın. Tanrı gök kubbesi olsun dedi. Gök kubbesinin İbranicesi rakia ki hava boşluğu anlamına gelir. Suları birbirinden ayırsın ne demek oluyor? Tanrı suları dikey şekilde ayırmıştı. Hem altımızda hem de üstümüzde sular vardır. 7. ayette şöyle diyor ve böyle oldu. Tanrı boşluğu yarattı. Boşluğun altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Herhangi bir şelaleden akan suyun gücünü denediniz mi değerli dostum? Ya da yağışlı bir mevsimde sellerin saldırısına hedef oldunuz mu? Bu tür olayları sık sık televizyonlarda izliyoruz değil mi? Suyun gücünü asla küçümseyemeyiz. Küçücük bir şelalenin gücünü düşünürken bir de dünyadaki tüm okyanusların, denizlerin ve göllerin sularını bir araya getirelim. Bunları gökteki bulutlarda yüklü olan yağışlara ekleyelim. Tüm bu sularda bulunan gücü tahmin edebilir misiniz? Rabbin gücü bundan katlarca üstündür. Mezmur yazarı diyor ki, gökler Rabbin sözüyle ve onların bütün orduları ağzının nefesiyle yaratıldı. Denizin sularını bir yığın gibi toplar. Derin suları mahzenlerde biriktirir. Mezmur 33 ayet 7. Başka bir mezmurda Rabbin gücüyle ırmaklar aşılır. Gelin de Tanrı'nın işlerini görün. Adem oğullarına karşı içinde korkunçtur. Denizi karaya döndürdü, ırmağı yaya geçtiler. Yaratılış olayında Rabbin sonsuz gücünü görebiliriz. Ama daha da harika olanı, onun insana dönük sonsuz sevgisidir kardeşim. Tüm bu güçlü işleri yapmasındaki amaç, insana yeryüzünde bir yer hazırlamaktı. İnsanı sevdiği için ona güzel bir yer hazırlıyordu. Tanrı boşluğa gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve İkinci gün oluştu. Yaratılış 1 ayet 8. Tanrı yarattığı boşluğa gök adını verdiği zaman bunun cennet olmadığını bilmeliyiz. Cennet yeryüzünde olamaz. Ne de yeryüzünü kaplayan atmosferde olur. Evet, kutsal kitap Tanrı sözü göklerin egemenliğinden, göksel babamızdan söz ederken cennet dile getirilmektedir ama burada cennet değil atmosfer betimlenmektedir. kutsal yazılarda üç çeşit gök kavramı belirtilir. Rabbi İsa Mesih bir kez göğün kuşlarından söz etti. Bu konuda gök kelimesi atmosferi dile getiriyordu. Kutsal kitap bir de göğün yıldızlarından söz eder. Bu kapsamda kullanılan gök kelimesi uzay boşluğunu dile getirir. Bir de Rabbin bulunduğu gök var ki bu cennettir. İkinci gün Rab yeryüzünü kaplayan atmosfere şekil verdi. Sonra ne oldu? Üçüncü gün kuru toprak ve bitkiler. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Yaratılış 1, 9 ve 10. ayetler. Tanrı yeryüzündeki suları gökteki sulardan ayırdı. Yani dikey bir ayırma yaptı. Şimdi de yeryüzündeki suları birbirinden ve bunu yaparken karayı sulardan ayırıyor. Yani yatay bir ayırma yapıyor. Anlaşıldığına göre bu yatay ayırma olmadan önce yeryüzü tümüyle su ile kaplıydı. Kuru toprak görünsün diye bunu yaptığına göre daha önce kuru toprak görünmüyordu. Aslında kutsal kitapta yazılanlar bilime uygundur. Bilim adamları da bize yeryüzünün her kara parçası bir zaman su ile kaplıdır diyorlar. Karanın ne zaman su ile kaplandığı, neden böyle olduğu bize açıklanmıyor. Bu birinci bölümden anladığımız kadarıyla Tanrı 6 günlük şekillendirme işine başlamadan önce kuru toprak yoktu. Herhalde bu durum iyi değildi. Çünkü Rab durumu değiştirince iyi olduğunu gördü. Şimdi yine dikkatinizi Tanrı'nın isim verme özelliğine çekmek istiyorum. Bu kez kuru alana kara ve toplanan sulara deniz adını verdi. Yavaş yavaş Tanrı insan için uygun bir yer hazırlamaktadır. Onun rahatlık içerisinde yaşayabileceği bir yer. Evrimcilerin iddia ettiği gibi insan denizde türeyen bir molekül değildir. İnsanın mekanı deniz değil, karadır. Tanrı yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu ve öyle oldu diyor 11. ayet. Tanrı şimdi bitkisel yaşamı yaratıyor. Çünkü tufana dek insan genelde meyve türleriyle besleniyordu. Fındık, fıstık, ceviz gibi. Bitkisel yaşamın yaratılışı 3. günde bitti. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 3. gün oluştu diyor Yaratılış 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. 4. gün güneş, ay ve yıldızlar ortaya çıkıyor. Bunu ve bundan sonraki ayetleri bir sonraki programımızda okuyup yorumunu yapacağım.